hikmet nedir ya Nebi? Gün yüzünü göremedim.
Kısmet nedir ya Nebi?
Ben günahkar bir ademim. İsmet nedir ya Nebi? Gün yüzünü göremedim.
Kısmet nedir ya Nebi? Salli ala Resulina Ahmed Muhammed Mustafa. Salli ala Habibina Ahmed Muhammed Mustafa.
İlim, irfan, ahlak, edep, sende gizli, sendedir hep. Helak oldu Ebu Leheb.
Servet nedir ya Nebi?
İlim, irfan, ahlak, edep, sende gizli, sendedir hep. Helak oldu Ebu Leheb.
Servet nedir ya Nebi?
Güzel adın anılmazsa
sohbet nedir ya Nebi?
Meclis olmuş tıkamasa nice vaz nice kıssa. Güzel adın anılmazsa
sohbet nedir ya Nebi? Salli ala Resulina Ahmed Muhammed Mustafa. Salli ala Habibina Ahmed Muhammed Mustafa.
Aşk kervanı gelsin hele, yol görünür elbet kalbe. Madem mermen ahabbet,
gurbet nedir ya Nebi?
Aşk kervanı gelsin hele, yol görünür elbet kalbe. Madem mermen ahabbet,
gurbet nedir ya Nebi? Salli ala Resulina Ahmed Muhammed Mustafa. Salli ala Habibina Ahmed Muhammed Mustafa.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Geçen hafta kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz. Kelile ve Dimne okumalarının 12. faslındaydık ve padişahlar, cömertlik, kahramanlık ve bilhassa merhamet ve hilm vasıtalarıyla muttasıf olmalıdırlar bahsindeydik. Ve en son 3 muskalı padişah hikayesindeydik. 3 muskalı padişah. Yemen ülkesinde büyük bir padişah varmış. Adalet, merhamet ve yumuşaklıkta bir eşi daha dünyaya gelmemiş. Bir gün ava çıkmış, bütün sahrayı altüst ettiği halde hiçbir ava rastlamamış olmasından fazlasıyla canı sıkılmış. Nihayet bir ağaç altında bir geyiğin yatıp uyumuş bulunduğunu görerek yavaş yavaş yanına sokulup geyiğe ok atarak onu yaralamış. Meğer geyik zannettiği şey bir fakir oduncu olup giyecek bir şey olmadığından bir geyik postuna bürünüp orada yatmaktaymış. Padişah bu gerçeği öğrenince yaraladığı fakire birçok para ve hediyeler vererek kalbini almış. Fakat yaptığı bu hatadan dolayı bir türlü teselli bulamıyormuş. O çevrede bir zahidin inzivagahı varmış. Padişah bu zahide giderek üzüntüsünden kurtulmak için kendisine öğüt vermesini rica etmiş. Zahit birçok öğüt ve tavsiyelerde bulunmuş. En çok hilimden söz etmiş. Halbuki padişah hilme pek ziyade düşkün imişse de bazı defa insan olması hasebiyle hiddete düştüğünden buna bir çare bulunmasını istemiş. Zahit üç parça kağıt üzerine üç şey yazıp bu kağıtları padişahın vezirine vermiş. Her ne zaman padişaha hiddet ve gazap gelirse bu yazılardan birisini göstermesini, onunla hiddete geçmezse ikinci ve nihayet üçüncüsünü göstermesini tavsiye ederek gerçekten bu üç yazıyla hiddetini yeneceğini söylemiş. Bundan ötürü padişaha üç muskalı padişah adı verilmişti. Üç kağıttan birisi üzerine zahidin yazdığı şey, "Sen bir padişahsın. Nefis arzusu gibi kötü bir şeye yenilip mahkum olma." İkinci kağıttaki yazı, "Hiddet ve gazap zamanında acizlere, zayıflara şefkatli ve merhametli ol ki öteki dünyada ceza gününde onlar da sana şefaatçi olsunlar." Üçüncü yazı ise, "Şeriat sınırını aşma, sen dahi şeriate bağlısın" cümlelerinden ibaretmiş. Padişah zahide veda ederek sarayına dönmüş. Zaten hiddetli olmadığı zaman bu yazılar bereketiyle gazap ve hiddetten büsbütün kurtulurmuş. Padişahın sevdiği bir cariyesi varmış ki asıl haremi bu cariyeyi kıskandığından, bir yolunu bulsa ya cariyeyi yahut Allah göstermesin kocasını öldürecek kadar kindar ve kıskanç imiş. Nihayet bu kıskançlığını padişah sarayında tarakçılık yapan bir acuze kadını açmış. Kötü ve kurnaz tarakçı, padişah en çok cariyenin neresini öpüyor diye sorunca gerdanını cevabını almış. "Öyleyse ben bir zehir hazırlar, o zehir ile cariyenin gerdanına benler resmederim, padişah cariyesini orasından öper öpmez ölür gider" demiş. Padişahın nankör karısı bu planı beğenince tarakçı kadın buna göre harekete geçmiş. Kölelerden biri sultan ile tarakçı kadın arasındaki bu muhavereye kulak şahidi olmuş. O akşam padişah cariyenin getirdiği yemekleri yedikten sonra önce çok neşelenmiş, mütakiben de uyuyakalmış. Köle ise cariyenin gerdanında zehirli benlerin çizilmiş olduğunu görüyormuş. Geceleyin padişah cariyenin dairesinde ve baygınlık derecesinde yatarken kız da yanı başında uyuduğundan sadık köle bir ara padişah uyanıp da cariyeyi gerdanından öperse öleceğini düşünerek her şeyi göze alarak padişahın yatak odasına girip yavaşça kızın gerdanındaki zehirli benleri silmeye başlamış. Köle bu işle uğraşırken padişah uykusundan uyanıvermiş. Kölenin hareketini tabiatıyla hiyanet eseri bilerek hançerine davranmış. Köle can havliyle fırlayıp kaçmış. Padişah da arkasından "vurunuz, öldürünüz" emirleriyle sarayın içini gürültüye boğuyormuş. Vezir hemen koşup muskalardan birini padişaha göstermiş. Fayda vermeyince ikincisini ve nihayet üçüncüsünü göstermiş. Padişah sakinleşince köleyi sorguya çekmişler. Biçare köle tarakçının hiyanetini padişaha anlatmış. Padişah buna inanmamış. Sonunda vezirin isteğiyle tarakçı kadının hokkası yoklanmış, içinde bulunan nesneden birazı o acuzeye yedirildiği anda canı cehenneme gitmiş. Cariye ise tarakçının o gün kendi gerdanına resmettiği benleri bu macundan yaptığına şehadet ederek kölenin cezalandırılmamasını, doğruluğundan dolayı da mükafatlandırılmasını istemiş. Köle de bu hizmetinin mükafatını görmüş. Vezir Bilal padişaha bu hikayeyi anlatarak padişahlar için her şeyde kendilerine pişmanlık siperi olarak ancak hilim ve merhametin olacağını ispat etmiş. Fakat Hilal Şah'ın öğüde değil teselliye ihtiyacı vardır. Bu teselli ise ancak İrah Sultanı'nın hayata dönmesiyle mümkündür. Bu da imkansızdır. Padişah pişmanlığın derecesini arttırdıkça vezir de aksine olarak padişahı tenkitte ileri gidiyormuş. İş öyle bir raddeye gelmiş ki gerçekten padişahta hilm olmasaymış vezirini öldüreceği muhakkakmış. Fakat vezir hiçbir şeye aldırmayarak padişahı ikaz mahiyetinde bir hikaye daha serdetmiş. Efendim kısa bir ara verelim, sonra da bu hikayeyi dinleyeceğiz inşallah. Pişmanlık duyan güvercin. Karı koca iki güvercin harman mevsiminde bir hayli tane toplayıp kış hazırlığı olmak üzere bir kap içine koyarak yuvalarının bir tarafını yerleştirmişler. Meğer bu taneler toplandığı zaman nemliymiş. Bu yüzden kendi ölçülerinden ziyade büyümüşler. Konmuş oldukları kabı doldurmuşlarsa da kışa kadar kuruduklarından bozulup kapta 3'te 1 şey gibi çok cüz'i bir miktar kalmış. Kocası kabın boşaldığına dikkat edince karısına çatmış. "Bunlar bizim kış zahiremiz olacaktı. Niçin bunları vakitsiz yedin? Kış mevsiminde yerleri kar örttüğü zaman nereden tane bulacaksın?" deyince karısı buğday kabına gaga sallamadığını söylemiş. Kocasını daha çok hiddetlendirmiş, sonunda kavgaları büyüdüğünden ne yaptığını ve ne yapacağını bilmeyen koca güvercin gaga ve kanat vuruşuyla biçare hanımın öyle bir dövmüş ki sonunda dayanamayarak hayatına son vermiş. Aradan bir zaman geçince güvercin yaptığı işten pişmanlık duymaya başlamış. Hele kış yaklaşıp yağmurlar başlayınca yuvaya vuran yağmur taneleri buğdayları tekrar şişirerek saklı oldukları kabı ilk vaziyete sokunca güvercin o biçare hanımını sebepsiz yere öldürmüş olduğuna kanaat getirmiş. O kadar ağlamış, o kadar sızlamış ki artık dünya kendisine tamamen haram olmuş. Vezir Bilal bu hikaye ile padişahın İrah Sultan hakkında acele kararından dolayı tıpkı erkek güvercine benzemiş olduğunu anlattığından padişahın buna büsbütün canı sıkılarak "Emri vermekte acele ettimse sen de onu yapmada acele etmiş sayılırsın. Hata benden çıktıysa sen de hata ettin" diye cevap vermiş. Lakin vezir yalnız buna değil, padişahın diğer her sözüne cüret ve cesaretle cevap veriyormuş. Padişah birkaç defa vezire kızmış. Zaten vezir tarafından işittiği acı sözler İrah Sultan hakkındaki hiddetinden dolayı olduğunu düşündüğü anda kendisini toparlayıp hiddetini önlemeye çalışıyormuş. Vezir padişahın bu halini görünce memnuniyetle demiş ki "Cenab-ı Hak şefkatli efendimize uzun ömürler ve iyi afiyetler ihsan buyursun. İrah Sultan'ın ölümünden dolayı size çattığımın sebebi ne dereceye kadar dayanacağınızı görmek içindir. Şimdi hakikati görmüş oldum ve haddim olmayarak sizi pek beğendim. İnsanın kendi nefsini bu derece alt etmesi her kula müyesser olmaz. Hele İrah Sultan'dan dolayı duymuş olduğunuz pişmanlığı bundan sonra hiç hatırınızdan çıkarmayacağınız ve hiçbir kimseye ceza vermek için acele etmeyeceğinize inanarak işte şimdi efendimize söyleyeyim ki İrah Sultan öldürülmemişti ve sağdır." Bunu söyledikten sonra vezir konağına adamlar göndererek İrah Sultan'ı padişahın huzuruna getirtmiş. Padişah karısından özür dileyerek, sultan da padişahın ayaklarına kapanarak ağlamak ve sevinmek suretiyle yeniden barışmışlar. Sultanın kocası uğrunda canını feda etmesi, ona olan sevgi ve bağından olup bütün tahminlerin hilafına veli nimetine el kaldırması ise padişahın görmüş olduğu rüyalardan yedincisi ile alakalıymış. Bütün bunların ilahi takdir icabı olduğunda hiç kimsenin şüphesi kalmamış. Geri kalan ömürlerini zevk-ü sefa ile geçirmişler. Feylesof hakim bu hikayeleriyle padişahlar için hilim ve merhametin diğer vasıflardan üstün olduğunu ispat etmiş ve boşuna dememişler. Öfke ile kalkan ziyanla oturur. Efendim bugünkü programımız da burada sona eriyor. İnşallah haftaya kaldığımız yerden yani 13. fasıldan devam edeceğiz ve bu son fasılla da inşallah bu hikaye serüvenimizi tamamlayacağız. Bu ömür faslımızdan da bir fasıl geçmiş oluyor. Allah hepimize sağlık, afiyetler dilesin. Bugünkü programda sesim de biraz kısıktı, sizin affınıza sığınarak böyle bir program icra etmek durumunda kaldık. Haklarınızı helal ediniz. İnşallah haftaya görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.
selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Tenim ortaya açılar, yakasız gömlek biçiler. Tenim ortaya açılar, yakasız gömlek biçiler. Bizi bir asar vechile yuyanlara selam olsun. Bizi bir asar vechile yuyanlara selam olsun. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Sala verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için duranlara selam olsun. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Aşık Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Aşık Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere